Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri ekranınıza taşıdığımız ikisi bir de Talha ile ben yine karşınızdayız. Teknoloji dünyasındaki önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Nvidia Titan Z ile 3000 dolarlık bir ekran kart duyurusu yapmıştı ve iki tane Titan GPU'su taşıyan bu ekran kartının dünyanın en hızlısı olacağını söylüyordu. Hatta diyordu o kadar hızlı ki hani bırakın oyunları, bilimsel işlemlerde, profesyonel işlerde bile koy üstüne kamçıyı vura vura devam et diyordu.
Hem oyunculara hem profesyonellere yönelik bir
evet öyle bir kart diyordu. Evet. 3000 dolarda fiyatını bunun için biçtik. Dünyanın en iyisi diyorlardı. Ama karşıdan 295X2 çıkınca anlaşılan o ki firma bir çark etmiş. Çünkü 1500 dolarlık ekran kartı daha hızlı çıkıyormuş sonuçlarda. Titan Z'nin de iptal edilmesini zaten doğrular nitelikte bu iddialar.
Yani evet sonuçlara baktım. Eğer sonuçlar doğruysa neredeyse AMD'nin ekran kartı 2 katı.
Evet öyle yani, bir garip durum
zaten
var.
Zaten R9 bir oyuncu için gerçekten güzel bir ekran kartı. Hem performans açısından hem fiyat açısından. Bunun üzerine Nvidia'nın rakip olarak çıkardığı ürünün hem 2 katı pahalıya satılması hem de daha düşük bir performans sergilemesi.
Enteresan bir durum evet.
Çok enteresan
bir durum. Şimdi onlar güç tasarrufu güç konusunda filan dem vuruyorlardı da arkadaş 1500 dolar 2000 dolar ekran kartına veren adam yılda 10 lira tasarrufu çok da umursamaz herhalde yani. Elektrik evet. Çünkü pahalı bir şey ama birimlerin harcadığı elektriğe vurduğunuzda yıllık harcamalar, yıllık yapabileceğiniz tasarruflar aslında çok az. Yani bir birimden mesela 10 lira, 20 lira falan maksimum yapabilirsiniz o güç farklarıyla. Enteresan bir durum. Bakalım nasıl bir kartla dönecekler, dönecekler mi? Belki yine 3000 dolar mı olacak? İşte rekabet bu yüzden iyi. 3000 dolar nereye, 1500 dolar nereye yaptığı iş bir de daha fazlası. Enteresan evet. Bir durum. Nvidia bu sene zaten garip bir firma haline aldı. Neden dersen cep telefonu firmalarından alışığız. Bir tane cep telefonu modeli çıkıyor, bir tane daha çıkıyor, bir tane daha çıkıyor. Alışıksın buna yani biliyorsun.
Evet sürekli çıkıyor.
Ama arkadaş bir GPU firması bir yılda 5 tane tepe model mi çıkartır ya? Yani böyle bir şey var
belki
mı ya?
Belki de farklı bir strateji.
Titan 780, 780 Ti, Titan Z diyor işte Titan'ın ondan sonra Black Edition'ını çıkartıyor.
Bunların fiyatına bakıldığı zaman peki...
700 dolarla bir 3000 dolar arasındaydı.
700, yani tamam. Belki de acaba... Mesela bu Samsung'un yaptığı gibi farklı cep telefonları çıkarıp her cebe uygun bir...
Eskiden öyle oluyordu. Mesela bir Titan çıkıyordu. Titan'ın üstüne 780 geldiğinde Titan'ın işini görebilen bir kart gerçekten uygun fiyatta satılıyordu. Nvidia artık öyle de yapmıyor. Herhalde rakibini bayağı bir küçümsedi. Beklemiyordu öyle bir şey. 295 gelince. Orada bir frene basmış gibi görünüyor. Bakalım rekabet diyoruz ya her zaman iyidir diye. AMD tarafında bir başka haberimiz var. AMD'nin Beema ve Mullins isimli, kod isimli apuları lanse edilmiş durumda arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Mullins 2-5 watt arası güç tüketimine sahip ve daha çok tabletlere yönelik bir apu. Diğeri ise Beema ise 10-15 watt arası güç tüketimine sahip ve ultra ince dizüstü bilgisayarlar için düşünülüyor. Windows için tamamen Windows 8 için tasarlanmış apular bunlar. Neyi çıkartıyoruz bunda? Büyük ihtimalle Windows'taki bazı işlemleri hızlandırmak için özelleştirmeler içeriyorlar. Linux kurarsanız kullanamaz mısınız? Kullanırsınız ama İşte o apunun belki de tam potansiyelini çıkartamazsınız. Çünkü özellikle Windows 8 odaklı apular diye üzerlerine basa basa söylüyorlar bunların. Radeon serisi onboard grafik yongalarıyla geliyorlar ama hani bu dahili GPU'nun, apunun içinde bulunan GPU'nun performans konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Alıp test etmemiz lazım yeni versiyon oyunlarda. Sadece şimdilik böyle bir ön bilgi olsun diye AMD'nin yeni apularında lansmandan bahsettik Dalacığım.
Evet. Call of Duty'nin yeni oyunu, vatanı millete hayırlı uğurlu olsun diye oyun haberlerine giriş yapıyorum o zaman.
Bekliyorduk.
Evet tabii bekliyorduk. Sonuçta oyun endüstrisinin en fazla satan, en fazla kar getiren oyunlarından bir tanesi. Hatta Activision Amerikan donanmasına buradan kazandığı parayla destek sağlıyor maddi anlamda da.
Şimdi öyle bir şey söyledi ki birçok kişinin tüyleri diken diken olmuştur.
Ama yani böyle bir haber var zaten. Ya ama sonuçta Activision bir Amerikan firması.
Normal.
Ve Amerika yani. Ürünü aldığın
zaten
zaman...
Zaten vergisi haliyle, ödemesi yetiyor bir yerlere katkıda bulunması
tabii canım,
için.
Tabii kesinlikle. Ama özellikle bu Amerikan donanmasındaki gazilere verdiği desteklerle de bilinen bir firma Activision. Her neyse konumuza dönecek olursak arkadaşlar Call of Duty'nin yeni oyunu Advanced Warfare yenilik, yeni demeyelim de gelecek temasıyla birlikte ön plana çıkıyor. Baktığımız zaman pek çok böyle futuristik, en son Elysium diye bir film vardı herhalde, orada vardı. Bu tarz filmlerden almış oldukları bazı konseptler var. Bana çok enteresan geldi. İşte duvara tırmanma falan, örümcek adam misali ki bu multiplayer moduna yansırsa ortaya ne gibi manzaralar çıkar bilemiyorum. Aklıma şey geldi. Titanfall'da bu parkur öğeleri vesaire vardı ya. Acaba yeni gelecek olan Call of Duty oyununa da bu tarz öğeler görebilecek miyiz? Bu duvara tırmanma öğeleri gerçek zamanlı olacak mı yoksa tamamen script üzerine kurulu mu olacak?
Şimdi oyunu Titanfall oynadıktan sonra görmüşlerdir. ciddi bir rakibimiz var artık diye. Büyük ihtimalle oradaki çok tutan üyeleri belki de geliştirip alma çabası içinde
olacaklar.
Ya bir
de şey var, yani niçin Advanced Warfare adıyla duyurdular bilmiyorum ama bana birazcık o drone'lar vesaire falan direkt Black Ops'a anımsattı. Tabii ki de Black Ops yakın geleceği konu ediniyordu. Buradaki tema biraz daha uzak gelecek temasını benimsemiş. Ya, o yüzden
keyifsiz
ama
olmuyor mu sence bu çok uzak gelecek temaları?
Ya ben açıkçası Birinci Dünya Savaşı gibi bir şey bekliyordum ama şimdi baktığın zaman Birinci Dünya Savaşı'ndaki silah yelpazesi, silah seçenek yelpazesi de pek geniş değil. Belki herkese hitap etmeyebilir ama yine de bir İkinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı dönemine bir ve de Wolfenstein'de olduğu gibi bir alternatif gerçeklik o döneme dönüşte bir, o da bilim kurgu öğeleni
çok yakışmayacak
falan.
O da oyuna işte.
İşte yine de sürekli ileriye doğru gidiyorlar. Kimisi Crysis 4 falan filan demiş. Ama açıkçası bu duyuru videosundaki en ilgi çekici şey Kevin Spacey'nin yer alması. House of Cards dizisini falan izleyen arkadaşlar zaten onun performansının artık pike yaptığı dönemi görüyorlar da. Kevin Spacey'nin rol alması bence çok ama çok önemli olmuş. Hem sesiyle hem karakteriyle, oyunculuğunu zaten biliyoruz. Öteki taraftan da acaba ilerleyen dönemlerde bu üst düzey oyunlarda farklı aktörleri, aktrisleri görebilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Mesela benim aklıma Assassin's Creed'de Kristen Bell'in oynamış olduğu sahneler geliyor bu Animus kısımlarında. Bayan
ya şey var.
Sonucu olarak o vardı.
Taha yani yaparlar tabii, niye yapmasınlar ama şu var. Seslendirme olarak falan zaten daha öncesinde yer aldılar. Özellikle Walt Disney'in yapımlarının hepsinde.
E tabii canım.
Biliyorsun ünlüler yer alıyorlar. İsimleriyle yer alıyorlar.
Hem karakter olarak yer alması hem de
bu ise fantastik bir şey oldu.
Yani oyunculuğunu tam anlamıyla oyunun içine aktarmış oluyor.
Evet doğru.
Acaba oyuncu arkadaşların bu Call of Duty duyurusunda Kevin Spacey'nin yer alması ne kadar etkilemiştir? Ya ben Call of Duty'yi sevmem ama Kevin Spacey abimizi görmek için
belki de onu sevmem, oyunu Call of Duty'yi çok severim diyecek.
Yani evet işte dediğim gibi belki de sevmediği bir aktrisi veya aktörü görecek, oyundan soğuyacak. Bu tarz öğeler acaba ben çok merak ediyorum. Oyuncu arkadaşları ne kadar etkiliyor? Beğendikleri bir aktör hiç beğenmedikleri veya ilgi duymadıkları bir oyun serisine ilgi duymalarına sebep olabilir mi acaba?
Ben kendi tarzımdan söyleyeyim. Yani kendi açımdan baktığım zaman gerçek hayatta gördüğüm bir oyunda görmek beni biraz soğutur. Neden dersen onu daha yapay hale getiriyor.
Yani evet.
Daha da yapaylaştırıyor. Ya sen bu değilsinken oradasın falan. Yine rol kesiyorsun.
Tabii burada şeyi de aklıma gelmiyor değil. Bu motion capture falan filan. Grafiklere de birazcık değinmek lazım herhalde. Ben pek de böyle yeni nesil diyebileceğimiz grafiklere sahip olduğunu düşünmüyorum. En azından bu duyuru videosundaki hali.
Ben Call of Duty'nin videolarına inanmayın derim oyun çıkana kadar. Köpeğin üstünde biliyorsun saatlerce durmuşlardı, ne çıktı ortaya.
Yani evet.
Lego'daki köpek.
Ki şöyle bir şey var. Bu oyunda hem geride bıraktığımız nesle, hem Xbox 360 ve PlayStation 3'e, hem yeni nesile ve tabii ki de PC'ye gelecek. Bu haliyle de insanın aklına yine iki nesil arasında kalmış bir oyun mu karşımıza çıkacak diye düşündürmüyor değil. 4 Kasım tarihinde çıkacak arkadaşlar oyun. Büyük ihtimalle E3 fuarında da şöyle adam akıllı bir tanıtımını
evet,
gerçekleştirdiler. Bu yayınlanan videonun da Xbox One üzerinden alınmış olduğunu vurgulayalım. Görseller Xbox One'dan geliyormuş.
Evet, çözünürlük olarak yine bir fark olacak mıymış daha bilmiyorum.
Hiçbir şey şu anda söylemediler. Sadece oyunun teması.
Zaten aldıkları tepkiden meydanda sonra herhalde herkese eşitlemeye çalışacaklar.
Yani bilemiyorum. Çok enteresan bir duyuru oldu açıkçası. İnsanlar biraz daha Birinci Dünya Savaşı falan bekliyordu. Zira bu tarzda dedikodular falan da geliyordu ama gelecek teması olması, kullanılan öğeler, Kevin Spacey'nin yer alması falan yine bir kısım için nefret uyandırdı. Hani haters gonna hate. Yine nefret eden yine nefret etti. Beğenenler de çıktı. Bakalım yani sonuçta ne olacak? E3 fuarı ve çıkış döneminden sonra göreceğiz gerçek anlamda. Bir diğer haberimiz de Destiny videosu ile ilgili arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Destiny'den 7 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı. Baktığımız zaman zaten Bungie'nin Halo'da kullanmış olduğu bazı temel dinamikleri görüyoruz burada. Mesela ne yapmışlar? Kontrol ettiğiniz karakterinizin sağlık sistemi, yani sağlık barı, bir kalkan barıyla kapanmış ki Titanfall'da da vardı bu yine. Daha önce değindiğimiz gibi. Yani karşıdaki insana zarar vermeniz için, karşıdaki yaratığa, yapay zekaya veya düşmana zarar vermek için ilk önce kalkanını düşürmelisiniz. Daha sonra sağlık barına ateş ederek onu yok etmeye çalışıyorsunuz ki zaten kendinizde de böyle bir kalkan söz konusu. Peter Dinklage'in orada da seslendirmede yer alması ki Game of Thrones'taki o cüce diye belirteyim burada, o şekilde anlarsınız. Seslendirme olarak orada yer alması ve bir robota ses vermesi benim çok hoşuma gitti. Mesela burada seslendirmenin de ne kadar evet, önemli olduğunu vurgulayabiliriz herhalde. 7 dakikalık oynanış videosu beni açıkçası çok da tatmin etmedi. Bana Halo'nun MMO FPS türü gibi geldi. Bilmiyorum sen
ya bu ilk yayınlanan videolardan sonra niye bu kadar uzaklaştı oyunlar?
Ya şöyle bir şey
acaba
var.
Acaba biz o zaman mı hazırlıksızlık da görür görmez hoşumuza gitti? Şimdi daha beklentimiz mi artık?
Yo, dünyası güzel. Kurgusal öğeleri güzel. Bilim kurgu atmosferi oluşturmak gerçekten zor iştir. Bence. Evet. Çok iyi kafa gerektirir. Çünkü o dünyayı güzel temeller üzerine oturtmak gerekir. Yani atmosfer ve tema olarak güzel ama ya ben bu PvE olaylarından zaten MMORPG oyunlarında çok fazla oynamadığım için pek de sevmiyorum açıkçası. Yapay zeka 4-5 kişi girip girişmek. Daha çok PvP dediğimiz yani gerçek oyuncularla rekabetin söz konusu olduğu savaş alanları benim için çok daha fazla çekici geliyor. Hele hele bu bir FPS oyunuysa.
Evet doğru.
Ya mesela Titanfall'da bunu farklı bir şey yaptılar. Hem yapay zeka koydular işin içine hem normal
o
oyuncu
güzel
koydular.
Oldu bayağı iyi oldu.
O farklı bir konsept sundu ortaya ve ben bence bir oyuncu olarak ben hoşuma gitti. Evet bazı dengesizlikler vardı ama bu konuda ilk olan bir oyun olarak Titanfall güzel bir iş başardı. Bungie'nin söylediği de zaten oyunun ilerleyen aşamalarında bir PvP modunun geleceği. Yani ilk başlangıç aşamasında oyunu açar açmaz arkadaşlar multiplayer modunda iki kişi karşılıklı mücadele edemeyeceksiniz. İlerleyen dönemlerde böyle bir mod gelebilirmiş. Bana evet güzel oyun. Destiny kesinlikle kötü bir oyun değil ama o istediğim tamamen farklı bir oyun geliyor diyebileceğim bir oyun değil kesinlikle. Halo'nun multiplayer modu gibi geldi bana birazcık.
Gerçi Halo'nun multiplayer modu da fena olmaz betala.
Ya Halo'nun multiplayer modu çok güzeldi. Evet. Ama direkt yapay zekaya karşı olduğu zaman bir horde moduymuş gibi oluyor. Tabii ki güzel detaylar var yine dediğim gibi. Çok büyük bir alan var. Geçen dünya bu post apokaliptik atmosfere sahip olması falan vesaire gibi öğeler güzel. Ama baktığımız zaman düşmanlar falan direkt o Halo'nun dünyasında olan düşmanlar vardı. Elitler dediğimiz. Onları görüyorum ben. Biraz tasarımsal değişiklikler var ama genel olarak konsept bu. Bakalım o yüzden bana çıkacak. Çok enteresan geliyor. Bakalım zaten Türkiye'de de pek Halo'yu seven yok. Özellikle silahları ve o küçük yaratıklarından dolayı. Belki de Destiny onlara hitap eder.
Evet ben merakla bekliyorum açıkçası bu yeni nesil oyunları. Çünkü bu yeni nesil bir oyun. Onun da evet. Altını çizmek
biraz
lazım.
Biraz Borderlands'e de benzemiş yeri gelmişken söyleyeyim. Bana Borderlands'i de anımsattı.
Yani o oyunun grafikleriyle tabarası dağlar var ama
tabii
tarz olarak benzer.
Tabii görsel olarak değil, tarz olarak diyorum tabii ki de.
Gelecek temasından bahsediyoruz. Gelecek temalı oyunlar gösteriyoruz. Ve gelecekte arabalarda biliyorsunuz sürücüsüz hale gelecekler. Ve Google bu konuda oldukça fazla çalışıyor. Google'ın çalışmadığı konuda kalmadı gerçi. Her şeyde çalışıyorlar. Şimdi robotik kısmında da bayağı bir iddialılar. Son yayınladıkları videoda ise insansız araçların gerçek anlamda insanlarla beraber nasıl yolda seyredebildiklerini gösterdiler. İnanılmaz. Gerçekten yani şu an arabanın yapabildikleri muhteşem gözüküyor ve bir insandan çok daha fazlasını yapabiliyor. Mesela hani önemli bir şey bu. Kuralları %100 uyuyor. Çok önemli bir konu bence bu. Bir diğeri ise mesela insansız arabaların Türkiye gibi ülkelerde çok fazla kazı yapılabiliyor filan biliyorsunuz. O yolları bilmeyebiliyorsunuz. Türkiye gibi ülke dememek lazım aslında. Gelişmekte olan genel her ülkede yollar sürekli olarak gelişecek.
Altyapılar değişiyor.
Evet altyapı yani. Değişecek, geliştirilecek. Bunlar doğal şeyler. Mesela yolda bir çalışma var. Barikatlarla örülmüş. Araba bunu görüp buna göre bile manevra yapabiliyor. Yani çok güvenli bir şekilde. Bir diğeri de yine enteresan geldi bana. Bisikletlerin geçmesini bekliyor sağından. Sonra arkada bir bisikletli daha var. Sen aslında normal insan olarak göremezsin onu. Onu da bekliyor. O da geçsin diye. Hani insanlara böyle bir saygılı ve değişik.
Merhametli bir yapay zeka
sormuş. Tehlike yaratabilecek hiçbir şeyi tek başına yapmıyor. Bu çok önemli bir şey. Sürücüsünü gerçekten konforlu bir şekilde bir yerden bir yere götürebilecek gibi duruyor. Beni çok etkiledi.
Benim aklıma ilk gelen şey şu oldu aslında Mesut. Videoyu izledikten sonra. Tamam gerçekten de dediğin gibi trafik kurallarına uyan bir sistem söz konusu. Gerçekten de takdir edilesi bir proje var ortada. Ancak birinci aklıma takılan bu araba farklı ülkelere satılmaya başlandığı zaman, iş oradaya geldiği zaman araç o ülkenin trafik kurallarına uygun hale getirilir mi?
Bu mutlaka birincisi. Ama ilk önce Amerika için tasarlanıyor tabii.
İkincisi benim aklıma takılan içinde insan olmadığı zaman bu araç ilerlerken diğer trafik kurallarına uymayan yapay zeka olmayan ama yapay zekadan mahzun insanların yapmış olduğu hatalara ne gibi tepkiler verecek? Çünkü bazı çok önemli durumlarda insanların yapmış olduğu ani reflekslerle çok büyük kazaların önüne geçildiğini biliyoruz.
Şimdi üstünde acaba çok gelişmiş bir radar var. Bu salak supuk hareket yapanları çok rahat bir şekilde görebiliyor zaten etrafında. Ve arkasından veya sağından çok hızlı bir nesne yaklaşıyorsa eğer kendini ona göre konumluyor. Yani insana göre şöyle bir avantajı var. Sen o adamın, apaçi diyorum ben onlara, sağından gelip soluna geçeceğini göremeyebiliyorsun. Çünkü sağdan uzaktan bir yerden zaten en soldan sağa geçmiş adam bir de senin önünden sola doğru geçecek mesela.
Sürekli bir şerit değiştiriyor.
Sürekli bir değiştiriyor. Var. Sürekli aynalara bakmıyorsanız eğer bazen yakalayabiliyorsunuz bazen yakalayamıyorsunuz bu tip böyle insanlıktan çıkmışları yolda. Çünkü sadece kendi canını tehlikeye atmıyor. Senin de canını tehlikeye atıyor. Tabii. Çok yanlış bir şey. Neyse. Ama bu araçta bir radar var. Ve görüyor bu. Hep görüyor. Yani o manyağın ne yaptığını sürekli olarak takip ediyor. Ve kendini ona göre. Hani deliye dolanacağını çalıya dolan var ya. En kötü frene basar bekler. O manyak geçene kadar.
Yani çünkü hani bizim ülkemizde genel olarak, yani bizim ülkemizde deyince de insanlar biraz yanlış anlıyor ama ben kendi ülkemi gördüğüm için söylüyorum. Ya takip bunu, mesafesine uyulmuyor, evet, sürekli şerit değiştiriyor.
Ya bizim ülkemizdeki sıkıntı ne biliyor musun? Bak, kanunlar var. Kanunlar var. İnsanlar bu kanunlardan korkuyorlar. Çünkü bildikleri zaman biliyorsun emniyet şeridinden falan gitti ama denetim yok. Denetim olmazsa ve kanunsuzluk orada var oluyor.
Benim başıma gelen bir şey, yolda gördüm. Denetim var. Yakalanmış adam. Yalvarıyor polise. Beni bu seferlik affet falan filan gibisinden. Bu konularda kesinlikle böyle en ufak bir taviz verilmemesi lazım.
Zaten acımasız verilmiyor ya. Sadece bir kere şey oldu. Ben ticari araçta birinci köprüden gidiyordum. Polis yakaladı beni orada. Çünkü benim ticari aracın yanından bir vuruk vardı böyle. Deli gibi vurmuşlar şirket aracını. Tabii öyle yamuk bir araçtan, birinci köprüden ticari aracı görünce ne yapıyor bu deli demiştir. Çekmiştir beni kenara. Bir işe de yetişmem lazım. Yani birinci köprüyü kullanmam lazım. Bu arada Dacia Logan kullanıyorum. Hani ticari dediğime bakmayın. Minibüsle falan geçmiyorum yani. Ya dedim, ceza yedik değil mi dedim ya. Geçilmez ama işimize yetişiyorduk işte filan dedim. Ya dedi, ilk defa cezayı kabulleneni gördüm dedi böyle. Ya dedim, suçluyuz yani. Ama yetişmem lazımdı. Cezayı dedim alacağım. Hadi neyse dedi, sana farklı bir şeyden ceza keseyim bu sefer dedi. Yine kesti cezamı bak. Cezayı affetmedi. 160 lira mı ne kesmişti o zaman. Daha fazlaydı cezası. Öyle bir şey vardı yani. Bir indirim yapmıştı sağ olsun. Ama yani, yine dedik cezayı tabii.
Tabii istisnalar kaideyi bozmaz ama genel
yani
itibariyle
artık affetmiyorlar.
Çok ciddi suçlarda bence kesinlikle şey yapılmaz.
Sadece az polis var yani trafikte. Bence trafik polislerinin arttırılması lazım gerçekten. Bir de şöyle bir durum var. Hani bu konuya değiniyoruz. Polis arkadaşlarımız da varlarsa lütfen yorumlarda yazsınlar neden böyle. Biliyorsun kamyonların şerit ihlali var. Yani bir sürü mobese kamerası var. Şerit ihlaline ben bir şey yapıldığını görmedim henüz. Doğru dürüst bir yerlerde kamyonların toplandığını, sürekli ceza kesildiğini görmüyorum. Varsa yazsınlar. İkincisi, mesela bizde trafik polisleri genelde U dönüşü yapılmaz tabelası vardır. Siz U dönüşü yaparsanız polis oraya sinmiştir, cezayı keser size. Değil mi? Yani beklersen U dönüşü
stratejik
yapmanı.
Stratejik noktaları da bekliyorlar zaten.
Normalde polisin görevi önlemektir. Yani U dönüşü yapılmaz tabelasının yanında beklemesi lazım ki polisin.
Hop ne yapıyorsun?
Sen dönmeyesin. Mesela. Çünkü sen dönerken kaza yaparsan eğer
Hiçbir kıymeti kalmadı
orada polisin orada sana ceza kesmesini. Anlatabiliyor muyum? Polisin önleme görevi var. Bunu da yapmıyorlar. Ya da yaptırılmıyor bilmiyorum. Ceza kesmek için siniyorlar bir yerlere yani saklanıyorlar. Apaçın apaçiliğini yapmasını bekliyorlar. Halbuki adam polisin olduğunu bilse yani orada gerçekten ceza kesecek birileri var ve ona gözüküyorlar. Bir el işareti yapıyorlar. Yapmaz zaten. Önemli olan insanların hayatı tehlikeye girmeden önce.
Person of interest dizisinde olduğu gibi diyorsun. Önceden müdahale edilmesi
yani lazım. Kamera var bir sürü. Bir sürü kamera var. Trafikte nedense o kameralar çok işlemiyor gibi geliyor bana. Belki de işliyordur bilmiyorum. Ben kuralları uyan bir vatandaş olduğum için bol bol ceza yemiyorumdur. Bilemem ama benim gördüğüm bu. Yazarlarsa çok sevinirim. Çok abartmayalım bu konuları. Bilmediğimiz bir konu evet. Çünkü. Varsa doğrusunu yazacaklardır. Bir diğer haberimiz de erkek izleyicilerimizi ilgilendiriyor. Yani izleyicilerimizin %90'ı mı diyelim? 99.9 falan diye böyle. Şimdi arkadaşlar biz bu konuya değindik biliyorsunuz. Kısırlık artıyor. Etrafımızda bir sürü radyo yayan, radyo sineği yayan zırdavat var. Mesela şu bile. Bir sıkıntı.
Niye bana doğru yönelttiğini de anlayabiliyorum şu an.
Yani böyle bir cihazlarla doldu etrafımız. İşte router'da falandı filandı. Zaten son verilere bakıldığında da gerçekten erkeklerin kısırlık oranında inanılmaz bir artış var.
Kesinlikle.
Doğum konusunda herkes bir sıkıntı yaşamaya başlamış durumda. Zaten bazı böyle uçuk bilim adamları diyorlar ki ileride herkes kadınlaşacak. Hani Amazonlara dönecek dünya.
Şey biliyor musun? Children of Men diye bir bilim kurgu film vardı. Dünyada kısırlık oldu ve sadece bir kadın doğurmuş. Bir tane bebek var dünyada ve insan neslinin sonuna geliyor falan. Öyle değişik bir filmdi. Buradan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Bir romandan uyarlama. O filme doğru gidiyoruz gibi geldi bana.
Yok gitmeyeceğiz artık, bir don geliştirilmiş çünkü.
Ya daha önce sanki böyle biz bir...
O akıllı şorttu. Sen orada demiştin ki akıllı don da çıkar yakında demiştin.
Ha demiş
miydin? Evet öyle demişti. Çıkarttılar.
Öngörülerimiz yavaş
aslında
yavaş.
Bu ne işe yarıyor? Pamukla beraber gümüş malzeme kullanılarak, ipliklerden özel olarak dizayn edilmiş ve şöyle söyleyeyim. Bu normal bildiğimiz standart modemler var ya, kablosuz modemler. Evet. Onlarla cep telefonu sinyallerinin %99.99'unu absorbe ediyormuş. Yani sana ulaştırmıyormuş. Sana derken önemli yerlere ulaştırmıyormuş. Çünkü vücudun üst tarafı boş. 2.45 GHz ile 5 GHz arasındaki sinyallerin ise %99.97'sini ulaştırmıyormuş.
Bayağı iyi.
Bayağı bir koruyor.
Ya şöyle bir şey var. Sen her ne kadar mobil cihaz kullanmıyor olsan da etrafında kullanan inanılmaz bir şey söz konusu yani akım söz konusu ortada.
Tabii yani cep telefonunu cebinize koyuyorsunuz sadece mesela siz düşünün ne kadar bir akım
bunun
var.
Bunun iç çamaşırla kısıtlanmaması lazım hani atletvari hani üst kısmında sonuçta kalbimizde etkilenebilir ciğerlerimizde.
Ama sen bir şey demiştin biliyorsun altı korusun üst önemli değil demiştin.
Yok ben öyle bir şey söylemedim ya alt üst hepsi önemli dedim yani arkadaşım birisi dedim.
Pardon benim yanlışım var evet.
Bence genel olarak insanı her türlü hatta şapka tarzında insanın beynini de koruyacak tarzda bir şey olması
yani,
lazım.
Pelerin ben gerçekten de başta şöyle yapıp
ya Jedi genelde gibi. Şey vardır. Görünmediği için insanlar onu tehlike olarak algılamaz ama ciddi anlamda etrafta bir kısırlık söz konusu evet, olduğu var. İçin gerçekten de
zaten bu... bizim de Erdin'in çok özel bir röportajı var bu konuda uzman bir doktorla beraber evet. izleyin diyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ha 14 pantolon satılacakmış. Pahalı da değil.
Ama Kickstarter projesi şu anda 1000 dolar mı ne bağış almış pek fazla umursamıyor herhalde.
Ya bunu üretirler yani bu adam bunu yaptıysa üretirler 16 pound satış fiyatı çok fazla değil çünkü.
Yani ben şahsen alırım yani. Çok güzel bir yorum vardı orada arkadaşım birisi şey yapmış. Annelerimiz bu gümüş iddiasını o şekilde
annelerimiz. Siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Bir de gümüş olması bakteri açısından da önemli. Alır mıydınız böyle bir şey çıksa hani tercih eder miydiniz? İki kilot arasında kalsanız böyle miydiniz?
Yani gümüş don giyileceği de yani acaba bir gün söylense insanlar inanır mıydı?
Bir de acaba şey yapar mı ya bir serinlik verir mi? Isıtmada falan.
Ama şey sıcağı da tutar. İletkenliği var ya.
Değişik bir şey olacak
olabilir. Sıcakta sıcak, soğukta soğuk tutar yani.
Sıcak tutarsa tehlikeli yine biliyorsun. Size. Erkekler için var ya sonumuz sıkıntı. Kötü. Hep tehlike.
Aynen öyle. Birazcık çünkü sınır dışında kalıyor bazı önemli teşhisler. Evet. Her neyse. Türk oyun sektöründen çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Monochroma isimli bir oyun geliştiriliyordu. Oyun Adası programında biz yapımcı ekipten önemli bir ismi de burada konuk ettik ve uzun uza diye bir sohbet gerçekleştirmiştik. Monochroma arkadaşlar çıkış tarihi belirlendi. Mayıs ayının ikinci bölümünde yani son iki haftasında çıkışını gerçekleştirecek. Türkiye'deki yayıncısı henüz belli değilmiş. Üzerinde çalışmalar gerçekleşiyormuş. Ancak yurt dışında 17 ülkede hem dijital hem de kutulu olarak satışını çıkışını gerçekleştirecek. Bakıldığı zaman pek çok oyuncu Limbo falan demiş ama şimdi sonuçta Limbo'dan esinlenen çok fazla oyun var zaten. Bu da onlardan birisi oldu. Umarız güzel bir özenilmişlik
evet,
olur.
Doğru.
Yani bence esinlenmek kötü bir şey değil. Bunu başarılı bir şekilde yapmak da önemli. Yani kötü bir esinlenme olmamıştır umarım. Zira oyunun kendine has bir hikayesi, kendine has bir atmosferi de var. İşte kurgusal bir dünyada kötü bir şirketle iki kardeşin mücadelesini konu alınıyor vesaire gibisinden. Ayrıca Türkiye'deki satışı Play Store, dijital olarak Play Store'dan satılacak arkadaşlar. Kutulu satışı yani. Kutulu yayıncılığı henüz belli değil. Play Store'da satılan her oyunda 5 lirası Çocuklar Vakfı'na
çok güzel.
Ki bu gerçekten de çok güzel bir detay. Hem yapımcı ekip para kazanmış olacak hem de Türkiye'deki bazı vakıflara bu sayede destek sağlanmış olacak. Bence bunlar çok güzel detaylar. Umarız yapım maddi anlamda da başarılı olur da ilerleyen dönemlerde bu yapımcı ekibe daha farklı oyun yapmalarını sağlar diye düşünüyorum. Buradan bir sonraki haberime geçmek istiyorum. PlayStation 4'ün kamerası ile ilgili çok güzel iki video yayınlandı. İzleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Sen izledin mi Mesut?
İzleme şansım olmadı tamam.
Bu Augmented Reality dediğimiz sanal gerçeklikle alakalı. Gerçekten de çok hoşuma gitti ve bu konsepte oyunlar çıksa zannederim ben kendime evime bir PlayStation 4 kamerası alırım. Tabii önce bir PlayStation 4 almam lazım. Şu anda izlemiş olduğunuz videoda arkadaşlar iki tane test yapılmış. Bu testlerin ilkinde işte zaten PlayStation 3'te de vardı bu Harry Potter kitapları. Bu Wonder Book dediğimiz bizim de incelediğimiz evet. kitaplarda işte kitapları açıyordunuz ve orada sanal bir karakter çıkıyordu vesaire. Burada işi daha ileri konuma getirmişler ve bir etkileşim söz konusu. İlk videomuzda arkadaşlar bu Japon abimiz bir bardaktan diğer bardağa su boşaltıyor ve gerek sizin bardağı tutuşunuzdan gerek suyun boşalışına kadar güzel bir fizik söz konusu. Bu henüz başlangıç aşamasında olduğu için yani beta aşamasında olduğu için bence gayet güzel bir etkileşim söz konusu. İkinci videoda da bir dinozor ve bir kız var ve siz gerçek bir fenerle bunların üzerine ışık tuttuğunuz zaman gerçek zamanlı olarak bunların üzeri parlıyor. Bu karakterlerin ki gerçekten olağanüstü, çok hoş. İlerleyen dönemlerde bu tarz oyunlar çıkarsa bazı bulmacaları kendi elimizle böyle fizik oyunlarını gerçekleştirerek yapmamız gerekirse veya evimizde bulundurduğumuz herhangi bir cihaz veya bu fener tarzı cihazlarla bir etkileşim söz konusu olursa gerçekten de ortaya çok hoş oyunlar çıkabilir diye düşünüyorum.
Valla bunun ötesi Kinect aslında. Zaten bu teknolojiden bir sonrası keşfedilmiş durumda. Kullanılıyor evet. Microsoft tarafından ama o da bence çok parlak. Neden derseniz ya ben denedim yani. Zamanında Xbox 360'ın Kinect'i çok büyük bir keyifle aldık, inceledik biliyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli. Tamam çok güzel. Ama akşam yine evine gidince en son yapacağın şey hoplayıp zıplamak oluyor ya.
Yok hoplayıp zıplamaktan ziyade bu,
yani bu tip şeyler de bana çocuklar için eğlenceli olabilir. Tabii küçük detaylar, çok ufak oyunlar. Ama bana salonumun ortasında o tip hareketler yapmak yorucu geliyor. Ve çok da kullanacağımı zannetmiyorum ama çocuklar için mesela Wonderbook tarzı şeyler etkileşimli ama onlar da o kadar saçma ki. Yani sayfayı buradan çeviriyorsun, ekrana bakıyorsun ne olduğunu
görüyorsun. İşte yani bu bahsetmiş olduğumuz etkileşimi daha ileriye seviyeye taşıyacak bir çalışma.
Evet ama işte burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi etkileşim var ama televizyonun içinde var. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Videoya çekildiği zaman inanılmaz bir keyif verecek bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama gerçek hayatta yani siz gerçekten aynen şöylesiniz. Kendi gözlerinizle gördüğünüz görüntü o. Elinizle böyle falan yapıyorsunuz. İşte televizyondaki kendiniz de işte onlara suyu muyu atıyor. Yani elinde hiçbir şey yok, anlatabiliyor muyum? Hiçbir etkileşim
ya
yok.
Ya o kadar
ne bileyim.
Al ben bardak vereyim sana bir çift
olarak yani, yaparsın yani. O etkileşim çok şey değil be bence.
Yani ben ilerleyen dönemlerde oyunlarda bu tarz etkileşimlerin önemli bir yere sahip olmasa bile güzel bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Yani bir ileri seviyeye taşıyabilir. Oculus Rift gibi bu tarz detayların da bir şekilde oyunlara güzel şeyler katabileceğini düşünüyorum.
Bakalım göreceğiz tabii ki tabii beraber. Ki.
Kesinlikle.
Yeni haberimiz MacBook Air'lardan geliyor. Uzun zamandır güncellenmeleri bekleniyordu. Zaten duyuruldular. Duyuruları şöyle enteresan oldu. Hasret tabanlı işlemcilerle güncellendiler ama fiyatları düşmüş olarak geldi. Normalde biz bunu pek beklemeyiz. Yani fiyat düşüşünü bu cihazlarda. Tepe modellerde 200 lira. Giriş modellerinde de 100 liralık bir fiyat indirimiyle geldi ki bence önemli bir gelişme bu. Eğer MacBook Air almayı düşünüyorsanız artık cebinizden 100 lira en azından en kötü ihtimalle daha az para çıkacak. Diğer özellikler aynı kaldı. Çok değinmeye gerek yok. 11 inçlik 13 inçlik makineler hasbel tabanlı yeni işlemcilerle beraber daha yüksek performans, daha uzun pil ömrü vaat ediyorlar. Bir de daha az ısınma tabii ki yanında. Benim önemsediğim haberlerden bir tanesi ise Asus'un HyperExpress serisi SSD'lerini duyurması oldu. Bu SSD'ler aslında Kingston'la beraber gidilen işbirliği neticesinde ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Çünkü HyperX serisi biliyorsunuz Kingston'ın tescilli markalarından bir tanesi ve kendi belleklerinde SSD'lerinde kullanıyordu. Genel olarak hızlarına baktığımızda Asus'a yakışıyor. 777 MB işte yazma, 802 MB okuma hızlarına sahip SSD. Gündelik hayatta çok fazla işinize yaramaz artık bu kadar hız sınırı. 500 MB'dan sonrası bence çok da önemli değil ama tabii ki ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Artık Asus ROG serisi bir anakart, Asus ROG serisi bir ekran kartı aldığınızda alabileceğiniz bir de SSD'niz oldu. PCI Express modellerini tanıtmıştı firma ROG serisi kartlarına ama PCI Express model hala daha gelmedi, onu da bekliyoruz. PCI Express modellerden bir tanesi OCC'den geldi. PCI Express uyumlu RevoDrive B350 SSD'si hız rekoru kırıyor. Çünkü 1.8 GB saniye veri transferi yapıyor.
İnanılmaz. Ama zaten Asus herhalde bu tarz ürünleri pek de kullanıcıya sunmuş değil. Hani bunlar yapım aşamasında ama yavaş yavaş bunlar herhalde.
Şimdi OCC'ninki sunuluyor, satılıyor. Yani daha öncesinde zaten yaptığımız testler de vardı benzer bir cihazda. Bu arada bu yeni cihazda Toshiba'nın 19 nanometre sürecinde, fabrikasyon sürecinde üretilen hücreler kullanılacak. NAND mellekler. Asus'unki satışı olacak. Yani HyperX serisinde ama kendi PC'lerinde kullanmak için tabii ki. Dizüstü bilgisayarlarına falan koyacaktır büyük ihtimal. Şimdi Asus'un ürettiği bir oyuncu dizüstü bilgisayarında Kingston bellek yazacağı yere artık Asus HyperExpress yazacak. İşte önemli bir gelişme.
Tabii kendi markasını daha ön plana
evet, belki de PCI Express. Yani OCC ile beraber üreteceklerdir ileride de. Kim uzmansa burada onların işbirliğine gitmek yararlı olabilir. Çünkü Asus kendisi bellek modülü üreten bir firma değil şu an için.
Vay. Evet, gerçek hayatta Lego olsaydı nasıl olurdu Mesut sence?
Güzel olurdu. Çünkü gerçek hayatta Legolar benim küçüklüğümün efsane oyuncaklarıdır. Ha Lego, pardon. Ben de Lego
ama
zannettim.
Ama ben öyle bir cümle kurdum ki Lego olsaydı diye.
Öyle oldu
Lego
gerçekten.
Oluyor hakikaten. İlk duyumda Lego oluyor
insan. Valla gerçek hayatta Lego olsa kesin trafik kazalarından zaten hepimiz telef olmuş olurdu.
Lego olmasına gerek yok zaten.
Evet, değil mi?
Alıp başını götürüyor ama Lego olsa dediğin gibi bir üst kademeye çıkardı herhalde bu işler. Çok enteresan bir video yayınlandı geçtiğimiz günlerde. İsviçreli bir fiber optik firması oyun gerçek dünyada Lego olsaydı nasıl olurdu diye bir reklam çalışması imza atmış ve bu çalışmada Oculus Rift kullanılarak normal gerçek hayattaki görüntüyü birkaç saniye gecikmeli olarak kişinin gözüne yansıtıyorlar. İşte burada yumurta kırmasından tut da bisiklet sürmesine kadar çok enteresan çalışmalar yapmışlar ve ortaya çok komik vakalar çıkıyor. Yumurtayı kırıyor arkadaş, biraz bekliyor falan, ya emin olamıyor kırdım mı kırmadım falan gibisinden. Ya gerçek dünyadaki sunucular gerçekten de üst düzey.
Evet. Hiç sıkıntı yok diyorsun. Hakikaten algılamada.
Çok
gerçekten
enteresan olurdu. Bir diğer haberimiz de GTA 5 ile ilgili PC'deki imza kampanyası 700 bini de aşmış durumda arkadaşlar ki 1 milyon hedefleniyordu. Yavaş yavaş bu 1 milyon hedefine doğru ilerleniyor. Bir istatistik çıkarmışlar. Normalde GTA 4 PC'ye konsolda çıktıktan 217 gün sonra gelmiş. Ancak GTA 5 224 gün geçmiş olmasına rağmen halen PC'ye gelmediği için
ses seda yok.
PC kullanıcıları yavaştan böyle endişelenmeye başlamışlar. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Benim aklımda bu Mayıs ayında GTA 5'in PC için duyurulacağı veya en azından duyurulacağı veya geleceği
aslında hala da olabilir.
Ya, tabii olabilir ama
benim orada düşüneceğim şu Talha. Sözünü kesiyorum ama yok, şöyle hayır. Bir şey düşünüyorum. Şimdi PlayStation 4 ve Xbox One'ın ekmeğini yemeden ben PC'ye gelmezler diyorum. Benim hala iddiam bu. İlk önce onlara gelecekler. Orada da bir satış yapacaklar. Çünkü oyun yok o tarafta. İnanılmaz bir potansiyel var satış için. Hala daha çok yüksek bir potansiyeli var o konsolların. İlk önce Xbox 360, PlayStation 3'te hataları yemeyecekler. Çünkü biliyorsun hala daha birçok hata var oyunun online kısmında.
Evet.
Sonrasında PlayStation 4 ile Xbox One'ın kaymağını yiyecekler. PC en az bir sene var. Benim tahminime göre.
Valla bakalım. Şimdi benim aklımda E3 fuarı var. Büyük ihtimalle E3 fuarında Rockstar'ın bir şeyler gösterebileceğini umuyorum. Ama tabii ki de E3 fuarına katılacaklar mı katılmayacaklar mı o bile meçhul. Ya da Gamescom'da. Bu dönemde de çıkmazsa gerçi Rockstar genellikle tam hazır olduktan sonra haber eden bir firma. Diğer firmalar gibi böyle geldik geliyoruz işte Los Santos'ta 3 ay geçseniz yeter muhabbeti yapmadan direkt işlem bittiği zaman PC'ye hazırsa eğer 3 ay sonra geliyor arkadaş deyip işi bitiren bir firma. Merakla bekliyoruz ama ben PC'ye çıkmasını büyük heyecanla bekliyorum.
Ben de istiyorum çünkü modifikasyonlarla oyunu coşturacaklar.
Ağzından aldın yani PC oyunculuğunun üst noktasıdır modlar ve pek çok oyun daha önce de bahsetmiştik modlarla kendine yol bulmuştur. Umarız GTA 5 en kısa sürede PC'ye gelir.
Umarız öyle olur. Ben birkaç bilimsel gelişmeyle hızlı hızlı bazı teknolojik haberleri aktarmak istiyorum Taha. Mesela bunlardan bir tanesi Nissan hiç kirlenmeyen, kir tutmayan bir araba demosu sergiledi. Aslında burada çok enteresan bir şey. Kullandıkları malzemelerin isimlere bak. Hidrofobik, bir tanesinde heliofobik. Bir tanesi sudan kaçan molekül ismini taşıyormuş. Diğeri de işte toz tutmayan, bu yağ tutmayan
telefonlarında da kullanılan bir
Teknoloji. İşte böyle bir sıvıyla aracın üstünü kaplıyorlar. Daha doğrusu yarı yarıya kaplıyorlar. Bir tarafında bu sıvı var, bir tarafında
aklına
yok.
Ne geldi biliyor musun? Sözünü kesiyorum. Eskiden diş macunu reklamları vardı. Yumurtanın bir kısmını.
Evet, aynen.
Bir kısmını bilmem.
Burada öyle yapmışlar. Nissan'ın sonra arabası işte dağda, bayırda, çamurda geziyor ve görüyoruz ki bir tarafı temiz kalıyor, bir tarafı leş gibi oluyor. Bu biraz da bana Amerikalıların bu reklamları var ya, nanoteknoloji ayakkabına sık bir şey olması falan filan reklamlarını da andırıyor. Evet. Ama inşallah gelir, böylece arama yıkamacılardan sadece iç yıkama parası alırlar bizden. Biliyorsun dış yıkamanın bir değeri kalmaz.
Yakında iç yıkamayı da kendi kendine halledecek gibi arabalar.
Olabilir. Şu an alttan böyle vakumlu filan çekerse zaten o tozu pisliği herhalde sıkıntımız kalmaz. Araba sahipleri büyük ihtimalle bu teknolojiyi merakla bekliyorlardır. Birçok haber var aslında, reklam da var bununla ilgili ama Nissan gibi bir üreticiden gelmesi daha çok güven duymamızı sağlıyor tabii ki. Biliyorsunuz televizyonda satılan her şey tam olarak anlatıldığı gibi olmayabiliyor. İsveç ise çok enteresan bir atılım yaptı. Dünyanın en hızlı şarj olabilen yolcu gemisini ürettiler.
Şarj olabilen.
Ve enteresan mesela 10 dakika içerisinde şarj oluyor. 9 knot hızla 1 saat gidebilecek enerjiyi depolayabiliyor ve 100 kişi taşıyabiliyor bu gemi.
Yani.
Şu anda kullanmaya başlamışlar ve 50 bin litre yakıt ücreti kadar tasarruf yapacaklarmış yılda.
Özellikle İstanbul'da çok lazım olan bir şey bence.
İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Ekonomi için de ciddi bir katkısı var. Elektrik daha ucuz üretiliyor çünkü. Umarız gelişir ve şarj teknolojisi geleceğe umut vaat ediyor. Arabalar için de ileride, en azından kamyonlar için mesela bu tip teknolojiler geliştirilse.
Kara dumanlar çıkara çıkara ilerliyor.
İnanılmaz, evet. Onlardan kurtulmuş olacağız. Bir diğer yine elektrikli gelişme ise Airbus'tan geldi. Airbus elektrikli uçan uçağını sergiledi. Ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi uçak. Bir saat havada kalmasına rağmen yine güvenli bir şekilde konabildi. Önemli bir şey biliyorsun.
Küçük bir uçak.
Eğitim için kullanılacak bir uçakmış bu. Ve çıkabildiği hızlara baktığımızda, burada bir yere not etmiştim onu. Genel olarak 170 kilometre hıza da ulaşmış havadayken. Önemli bir konu bu. Ve 4-5 yıllık bir süreç içinde hazır olacağı konuşuluyor. Eğitimler için çok iyi. Çünkü pilotların eğitim uçuşu çok fazla yapması lazım. Elektrikle şarj olan pillerde maliyeti düşürecekler. Ve tabii ki uçağın bir bakım maliyeti olacak. Ondan kurtulamazsın ama elektrikli olması bence maliyetleri düşürecektir. Özellikle motorun fiyatını falan indirecektir aşağı.
Acaba bu çok daha büyük yolcu taşıyan uçaklarda da elektriğe geçiş olur mu?
İşte ileride.
Yani çok ileride. Daha ileride. Bu sonuçta evet. Bir başlangıç.
Mesela şey planları var. Biliyorsunuz Mars'a gitmiş Curiosity isimli bir tane robot var. NASA tarafından gönderilmiş. O robot mesela 12 yıl boyunca çalışabilecek. Nasıl çalışacak? İçinde nükleer enerji taşıyan bir pil var. Hani bu Terminator'da da vardı ya, çıkartıp atıyordu, nükleer bomba gibi patlıyordu o evet. Pil. Öyle bir pil yapmış NASA. Amerikalılar kullanıyorlar. Şu anda bir iddia var. Amerika'nın dünyanın çevresine dönebilecek nükleer pillerle çalışan elektrikli uçaklar üstünde çalıştığı
konusunda. O pil çıksa.
Zaten umurunda değil. Hani Amerika'nın üstüne çıkmasın da onlar için, biliyorsun. Nerede çıkarsa çıksın.
Bizim tepemize dikecek zaten.
Çok umurlarında olmaz yani. Bu tip uçaklar üstünde çalışıyorlarmış. Bu da yine gelen haberler arasında. Zaten adama Terminator yapmak üstünde de çalışıyorlar, biliyorsun. Pil konusu onlar için önemli. Bir diğer haber katlanabilir bir telefon hakkında. Biz Samsung'dan bekliyorduk ama farklı kişilerden geldi. Kanada'dan geldi haber. Kanadalı araştırmacılar yaptıkları bir prototipte işte ekranları katlayarak bir telefon nasıl olur diye tasarlamışlar. Tabii telefon dediğimizde 7 inçlik falan bir şey yani. Dev gibi bir cihaz ama açıyorlar. İkinci ekran olarak kullanıyorlar. Üçüncü ekran olarak kullanıyorlar. Gelecek açısından oldukça iddialı. Elektronik mürekkep kullanıyor olması da enerji tasarrufu yapacağımız anlamına geliyor. Yani Talha bir şeyler okurken yani, uzun süre ekrana çıkartacak ve enerji tüketmeyecek.
Şey geldi. Biraz daha nasıl desem ki daha çok iş adamlarına yönelik bir cihazmış gibi.
Tabii bir de erken aşamada komplike, şimdi çok biraz. Kaba duruyor biraz doğal olarak.
Kabalıktan ziyade çok parça parça. Benim aklım karışır açıkçası.
Prototip ya o
biraz
yüzden.
Biraz da sade olması lazım yani.
Evet. Büyük ihtimalle sadeleştireceklerdir. Büyük ihtimalle. Çünkü mesela prototip bir cihaz var. Saat yine. Bu sefer de akıllı saatlerde kontrol nasıl olmalı diye bir ekip çalışmış. Ben sevdim bunu.
Evet, benim de hoşuma gitti. Genellikle bu mobil cihazlarda akıllı denildiği zaman ilk akla gelen şey bu hareketin yapılması.
Evet, yani dokunmatik. Ama küçük ekranda işe yaramıyor.
Bence işte. Analog da yeri geldiğinde akıllı cihazlarda çok başarılı bir şekilde kullanılabilir. Ki senin dediğin gibi küçücük bir cihaz üzerinde şu hareketi yapmanın pek bir mantığı yok veya pek bir getirisi yok.
Evet.
Ama analog olduğu zaman veya bu şekilde harekete duyarlı bir kontrol söz konusu olduğu zaman çok daha nasıl desem kullanışlı bir cihaz çıkıyor.
Zaten yani. Videoda da görüyor izleyenlerimiz, bence kullanışlı olmuş gayet. Hani bir akıllı saat yer aldığında büyük ihtimal insanlar seve seve kullanacaklar.
Ve işin enteresan tarafı bu tarz çalışmaları yapanlar genellikle bu Samsung veya Apple gibi büyük firmalar değil de belli başlı ülkelerin üniversiteleri.
Evet.
Buraya da dikkat çekmek lazım. Demek ki her şeyi illa büyük şirketler yapmıyor. Çok büyük paralar kazanan şirketler yapmıyor. Aklı çalışan bilim adamları veya profesörler de çok küçük bütçelerle, ufak çalışmalarla böyle şeylere imza atıyorlar.
Evet, zaten önemli olan da üniversitelerden yararlanmak lazım işte. Gerçekten onlara destek vermek lazım. Yoksa bizim üniversitelerimizde de ne geliştirmeler var, ne hocalar var.
Evet, ama konuşmuştuk. İşte destek 1 terabaytlık bu Blu-ray'e rakip olabilecek bir disk vesaire falan demiştik.
Evet ama işte yani destek bulamıyorlar.
O öyle kaldı, öyle evet. Bir haber çıktı kaldı. Her neyse, oyun dünyasından kısa kısa haberlerle programımızı sonlandıralım arkadaşlar. Google'ın Nexus Orbit isimli bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor ki ben açıkçası Google'ın masaüstü oyun konsolu rekabeti içine gireceğini zannetmiyorum.
Bu Amazon televizyonun tarzında, altına konan.
Amazon tarzında bu Kindle değil de bu çıkan Kindle Fire'da herhalde değil mi? Kindle Fire isimli konsoluna benzer bir...
Yok, Amazon'un işte masaüstü.
Evet. Yani benzer bir konsol çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bilmiyorum, sence masaüstü konsol...
Bu masaüstü konsol değil. Adamlar mobil oyunları televizyona getirme çabası içindeler. Google TV'yi biraz geliştirecekler diye düşünüyorum ben. Google TV projesi onların bayağı bir patladı çünkü. Yanlış üreticilerle girdiler. Sony mesela destekçileriydi. Sony kaç televizyon satıyordu, kaç kişiye yayılacak yani. Yani
evet,
adamlar yani. Televizyon piyasasından çıksak mı çıkmasak mı diye konuşuyorlar. Evet, onların amacı işte bir tane ünite yapıp bir şekilde sen hem oyun oyna hem de bir şekilde senin televizyonuna girelim de YouTube'dan video izle derdindeler.
Evet arkadaşlar, Dry Club'ın çıkış tarihi nihayet açıklandı. Biliyorsunuz
süper
PlayStation
haber.
4'ün çıkış oyunlarından bir tanesi.
Ve bedava.
PSN Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacaktı. Ancak yaşanan sıkıntılar, tabii biz bilemiyoruz. Ve son dönemde Sony'ye baktığımız zaman yaşanan ayrılıkları da gördüğümüzde bu birinci parti oyun stüdyolarında biraz sıkıntı olduğu da aşikar. Her neyse 8 Ekim tarihinde arkadaşlar oyunumuz çıkışını gerçekleştirecek ve Sony üstüne basa basa bizi bilgilendirdi. PSN Plus özelliği devam edecek. Yani PSN Plus üyeleri bu oyun çıktığı zaman ücretsiz olarak edinebilecekler.
Çok önemli bir şey.
Umarız bu ertelemeler oyuna yaramıştır ve kaliteli bir oyun karşımıza çıkar. Zira siz de ilk gördüğünüzde pek beğenmemiştiniz.
Vallahi benim test ettiğim oyun bayağı kötüydü.
Ersin de Gamescom'a gittiğinde pek beğenmediğini söylemişti Gamescom izlenimlerinden. Umarız kaliteli bir oyun karşımıza çıkar. DualShock 4 1.7 güncellemesiyle birlikte arkadaşlar bu ışığını kısabileceğiniz de ortaya çıktı. Madem kısmayı koydunuz, kapatmayı da koysaydınız da
herkes rahat etseydi.
Herkes rahat etseydi. Zira bu karanlık atmosferde oyun oynarken ışığın yanıyor olması kısık bile olsa açıkçası beni rahatsız ediyor.
Şimdi kapatmayı şöyle koymuyorlar herhalde. Onu da bir şekilde açacaklardır ama kamera sahipleri bilirler. Kamerada kişiyi tanıdıktan sonra bir de gamepad'ini bana göster diyor. Işığından tanıyor gamepad'i.
Ama cihaz, o aşamadan sonra da kapatılabilir.
O cihazdan sonra kapatabilir yani, haberleşebiliyorsa. Kapansa tabii ki birçok insan ister. Benim de hiçbir işim yaramıyor. Yani orada ne renk yandı umurumda değil.
Ya çünkü mesela şimdi yakın zamanda bir korku oyunu çıktı. Ben o korku oyununu deneyim ederken arka planda bir ışık yanmasını veya ışıkla herhangi bir şekilde etkileşime girmesini istemem. Çünkü atmosferi bir anda diskotek çeviriyor. Korku oyunu şeyinden çıkıyorsun, atmosferinden çıkıyorsun. Bir diğer haberimiz Xbox One ile ilgili arkadaşlar. Xbox One'ın üretiminin durdurulacağı veya yavaşlatılacağı konuşuluyor. Resmi ağızlar tarafından yapılan
açıklamada. Valla biz elde edilen bir şey yürütüyoruz orada. Düşüncemiz var. Bence Microsoft 2 sene içinde, 2 seneye kalmadan cihazı güncelleyecek.
Yani olabilir.
Yani ilerleyen onlar güncelleyecekler çıkıyor. O cihazı belli.
Yani Phil Spencer'ın da Xbox One'ın, yani Xbox markasının başına getirilmiş olması çok önemli ve güzel bir atılım oldu. Ama ilerleyen dönemlerde dediğin gibi ne olacağı bilinmiyor. Zaten geçtiğimiz hafta yine Xbox One'a pek çok yeni dizi duyuruldu. Özel diziler vesaire falan duyuruldu. Birazcık Netflix tadında kendine has bir kanal olmaya da çalışıyor. Yani Microsoft'un Xbox markasıyla ne yapmaya çalıştığını ben anlamış değilim şu ana kadar.
Oyun makinesi değil kesinlikle. Direkt oyun makinesi
tabii,
değil.
Tabii multimedya bir cihaz diyoruz.
Amazon'un makinesi, Google'ın yapmaya çalıştığı bir makine gibi. Oyun makinesi değil derken burada bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Mesela Dead Rising'i oynuyorum. Çok keyifli, evet. Yani grafikleri de çok iyi, bir şey demiyorum ama Xbox 360'ın üstüne çok bir şey koymuyor arkadaşlar grafik olarak şu an için makine. Oynuyorsunuz, güzel ama rakibiyle baş edebilecek tarzda değil. Keyifli oyunları var. Elbette gelmeye devam edecektir. Biz daha fazlasını bekliyorduk. En azından full HD olmalıydı oyunları.
Evet.
Ama şu anda ne GPU'su ne işlem gücü onu kaldırabilecek güçte değil. Bir de gidiyorlar cloud mulat bilmem ne bir şeyler sergiliyor.
Evet, geçen Japonya'da yine bir sunum gerçekleştirdiler. İşte Xbox 360'dan 20 kat daha güçlü oluyor vesaire gibi bir açıklama yapmışlar. Xbox One'ın Bluetooth sistemi kullanıldığı gibisinden falan. Evet,
5 yıl sonra oynarız oyunları.
Yani o haberi de pek taşımak istemedim ikisi bile, çünkü sürekli olarak bir bulut teknolojisi konuşuyor.
İnsanlar önemli yanlış olan, anlıyor biliyor musun?
Önemli olan bunun elle tutulur bir biçimde oyunlarda görebildiğimiz zaman bir şey.
Yani bir Xbox işe yaramaz, biz 10 tanesini bir araya getirdik adam gibi oyun oynayın yani demeye getiriyorlar herhalde.
Yani bilmiyorum, o şekilde kotarmaya çalışıyoruz, evet. Teknolojiyi demek istiyorlar herhalde. Son haberim de Wolfenstein'in sistem gereksinimleriyle ilgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ay sonunda The New Order isimli alternatif bir gerçeklikte geçen yapım çıkacak sahneye. Baktığımız zaman işte Windows 7, Windows 8 isteği, 4 GB RAM falan, ama burada en dikkat çeken özelliği, bu arada bu sistem gereksinimlerinin minimum mu, orta düzey mi yoksa maksimum düzey mi olduğu açıklanmamış. Sadece söylenmiş böyle bir sistem gereksinimi olduğu. Intel Core i7 veya AMD'de buna karşılık gelecek bir
üst düzeydir.
Üst düzey istemiş herhalde. Düzey istemiş. Çünkü yani bazı oyuncular isyan etmiş.
En iyi grafiklerde hangisi olacağını göstermek istemişlerdir.
GeForce GTX.
Daha iyi bir işlemci yok çünkü onun üstüne, onu
evet,
söyleyeyim.
Ekran onun üzerine.
Yani Core 7'nin üstüne ne isteyecek başka? İşte 2 sene sonra çıkacak bir işlemci istiyoruz biz. Şimdilik
Medium'da oynayıp falan gibisinden. GeForce GTX 460 veya Ati Radeon HD 6850 ekran kartını istiyor. Yine dikkat çekmek istediğim bir nokta, 50 GB'lık boş bir HDD alanı istiyormuş. Bu son dönemde
konsolun hediyesi bu bize ya.
Son dönemde çok fazla olmaya başladı.
Blu-ray'in hediyesi bu. Şimdi firmalar da bunu kullanıyor. Eskiden PC'de oyunları DVD'ye sıkıştırabilmek adına sıkıştırma algoritmaları kullanırlardı. Oyunların kurulumu uzun sürerdi, hatırlayanlar bilir. Kurardınız. Oyunların yükleme ekranları da biraz bizi bekletirdi. Çünkü hard diskte de çok fazla yer tutmasın diye onlar böyle şey halde dururlardı, yine sıkıştırılmış halde. Şimdi açıyor. Zaten alan da bol, bedava. Uygun fiyatlı olduğu için sabit disklerde PC'de bol bol alan kaplıyorlar. Oradan hızlı yüklüyor. Hem oyuncuyu da yormuyor artık.
Daha
kendisi de yorulmuyor. Evet.
Evet, zaten baktığımız zaman The New Order'ın yeni nesil konsollarda 47 GB'lık yer kaplayacağı söyleniyor. Yine senin dediğin olaya geliyoruz. Xbox 360 ve PlayStation 3'te de 17 GB yer kaplayacakmış The New Order.
Bu arada hani bu neden açık? Onu da anlatalım. Konsollarda biliyorsunuz özellikle yeni nesilde bir bellek sıkıntısı kalmadı ama eski nesilde çok fazla bellek sıkıntısı vardı. Oyun firmaları oyunların kaplamalarını ve benzeri şeyleri, oyuna ait bu dokuları, üniteleri
ekstra kap şey yüklemek için
yani sıkıştırmadan şey DVD'ye koyuyorlardı ki sen oynarken DVD'den belleğe sürekli yükleme yapabilsin. Yani
mesela en son GTA'da
gerçek zamanlı, evet,
şey vardı.
Gerçek zamanlı olarak sürekli oradan okuyor. Şimdi bunlar sıkıştırılmış olsalar bir de onu açmak için zaman kaybedecek, lag oluşacaktı. Şimdi PC'de bunu kullanıyorlar ama hala da enteresandır PC'de yüksek bellek istemeye devam ediyorlar. Böyle de bir değişik durum söz konusu. İşte konsol PC farkı arada port edilirken ne yazık ki sıkıntılar yaşanabiliyor. Yine bir ikisi birinden sonuna geldik. Bilmiyorum kaç dakika oldu bu sefer. Kaan sağ olsun bize yardım ediyor çekimlerimize. Kaan ne kadar oldu sence?
44 dakika.
44 dakika olmuş. Neden soruyorum bunu? Neden bir saat olmadı diye kızıyorsunuz ama yani sohbetin de bir şeyi var değil mi? Ne kadar abartabiliriz? Uzatacağız diye de çok
yani
çok konuşmanız.
Yani daha fazla da haber olunca da
evet, sıkıldık şey diyenler olabiliyor. Evet, elimizden olabilir. Geldiğince bütün fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Biz çok değerli buluyoruz onları. Hani yazıyorsunuz, tartışıyoruz, hep beraber konuşuyoruz bir şeyleri. Eksik olmayın diyoruz. Son tarafı ise bir güzel video var. Talha'dan geldi bu istek.
Bu istek parçamı çalışıyorsunuz. Evet. Teşekkür
oyunlarda ederim. Oyunlarda yemek yeme stilleri ama oyundan oyuna farklılık gösteriyor.
Evet.
Çok eğer enteresan bir çalışma.
Biz oyuncular nasıl oyun karakterleri gibi yemek yiyor olsaydık nasıl olurdu? Böyle olurmuş.
Evet. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Wanna see how gamers eat their food? Watch closely.